Ayrım 6. Büyük Hesaplaşma. Jack Dubrul. Sayfa 53. Çalan telefonun kulak tırmalayıcı sesi Mercer'ın düşüncelerini dağıttı. Barın köşesinde şarj aygıtına bağlı olan telsiz telefonu almak için uzanırken saatine baktı. Ona çeyrek vardı. Ya atların günlük performans raporlarının geldiğini bildirmek ve gelmesini söylemek için arayan Tiny olmalıydı ya da bulmacasını unutmamasını tembihlemek için arayan Harry White. İkisi de değildi. Dr. Philip Mercer. Mercer ihtiyatla evet diye yanıt verdi. Evet, kimsiniz? Cumartesi sabahı sizi bu kadar erken saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim. Adım Dan McLaughlin. Homer, Alaska Emniyet Amiriyim. Adamın sesi kalın ve sertti ancak yorgun çıkıyordu. Tanrım, orada saat daha 5 bile değil. Korkarım güzel bir güne erken başlangıçtan ziyade boktan bir gecenin sonu. Jerry Small ve oğlu John'u tanır mıydınız? Wave Dancer adında kiralık bir tekne çalıştırıyorlardı. McLaughlin'in geçmiş zamanda konuşması Mercer'ın dikkatinden kaçmamıştı. Tanıdığımı biliyorsunuz yoksa beni aramazdınız. Nasıl öldüler? Bu şekilde sorduğum için özür dilerim. Yorgunluktan ölüyorum ve epeyce sarsıldım. Jerry'yi buraya yerleştiğinden beri tanırdım. Ben de özür dilerim şef. Terslik etmek istemezdim. Ne oldu? Gemide kaza mı? Bu sabah erken saatlerde balık fabrikasındaki gece vardiyasından dönen bir komşuları tarafından bulunmuşlar. Görünüşe göre Jerry ve John evde birkaç kadeh içmişler ve dışarı çıkıp birkaç tane daha içmek istemişler. İkisi de Jerry'nin kamyonetinde ölmüşler. Araç hala garajdaydı. Kapıları kapalı, motoru çalışır durumdaydı. Komşunun gidip bakmasına da o neden olmuş, motorun çalışması. İkisinin de dumandan zehirlendiklerini düşünüyoruz. Mercer derin bir nefes aldı. Tanrım! Sizi aramamın nedeni sahil güvenlik kayıtlarının Jerry, Jenny 4'ü bulduğunda sizin de gemide olduğunuzu göstermesi. Bu da sizi onları sağ olarak gören son birkaç kişiden biri yapıyor. İkisi kavga etmişler sanki. Her yerlerinde bereler vardı. Jerry'nin iki gözü de morarmıştı. John'un ağzı da oldukça dağılmıştı. Dediğim gibi Jerry'yi bir süredir tanırdım. O ve John birbirleriyle pek çok ebeveynle çocuklarından daha iyi anlaştıkları için bu kavga onlara uyan bir şey değil. Siz kiralık teknede onlarla beraberken aralarında herhangi bir sorun olup olmadığını merak ettim. Tartışma, kavga falan gibi bir şey yaşanmış mıydı? Hayır, gördüğüm kadarıyla iyi geçiniyorlardı. Terk edilmiş gemiyi bulmak hepimizi biraz sarsmıştı. Ancak kavga etmemişlerdi. Jerry ve John'un dövüşmüş olmaları Mercer'ı gerçek anlamda şoke etmişti. Onların bu tür ailevi anlaşmazlıklar yaşayacaklarından kesinlikle kuşkulanmamıştı. Lakin onları kısa süre önce tanımıştı. Üzgünüm ama size hakikaten yardımcı olamam. Jenny 4'ü bulduğumuz gün Homer'dan ayrıldım. Jerry'nin UCLA'daki kuzenini aramak isteyebilirsiniz. Ben oradan ayrıldıktan sonra o birkaç gün daha Jerry ile kalacaktı. Bugünün ilerleyen saatlerine kadar beklemeyi düşünüyorum. Bu kıyıda saat hala erken. McLaughlin sustu. Belli ki bu konuyu konuşmak, arkadaşının ölümüyle ilgili duygularını ifşa etmek istiyor ama kendisine engel oluyordu. Sizi daha fazla tutmak istemiyorum Dr. Mercer. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Rica ederim şef, kaybınıza üzüldüm. Mercer bağlantıyı kesip uzun bir nefes verdi. Daha sonra Howard Small'u arayıp başsağlığı dilemeyi zihninin bir köşesine not etti. Jerry ve oğlunu balık avlama yolculuklarını ve başıboş dehşetengiz gemiyi anımsayarak bir süre boşluğa baktı. İkisinden de hoşlanmıştı. Dürüst, çalışkan ve kendini işlerine adamış adamlardı. Ölümleri trajik bir kayıptı. Mercer gözlerini elindeki madeni parçaya dikti. Ölümlerle bu çelik parçası arasında bir tür ilinti olup olmadığını merak ettiyse de bu ihtimali hemen göz ardı etti. Rastlantı denilen şeyin değişkenlik gösterdiğini uzun zaman önce öğrenmişti. Daha fazla konsantre olamayacağını bilen Mercer yukarıya çıkıp üzerini değiştirdikten sonra Tiny ve Harry ile buluşmak üzere evden ayrıldı. Asıl adı Paul Gordon olan Tiny, Mercer'ın evine birkaç blok uzaklıkta köhne bir barın sahibiydi. Cumartesi günleri en iyi müşterileri Mercer ve Harry White'ın birkaç sabah içkisinin keyfini çıkarmaları ve öğleden sonra Belmont Park'ta yapılacak yarışlar için performans raporlarını gözden geçirmeleri amacıyla barı erkenden açardı. Bir zamanlar gelecek vaat eden ve birkaç yeri özellikle de bir yarışı satmaması yüzünden gangsterler tarafından dizleri kırılmış bir jokey olan Paul, hala at yarışlarının olabildiğince keyfini çıkarmaya bakıyordu. Arlington ve çevresinde yaklaşık olarak 40 kişinin müşterek bahis defterlerini tutuyordu. Mercer bu barı Arlington'a geldiği ilk gün keşfetmişti. Tezgahın arkasında iri kıyım bir goril görmeyi bekliyordu. Ancak Tiny gerçekten minik bir adamdı. Boyu 1 metre 50 santimi, kilosu da 45'i geçmeyen Paul, içki servisini rahatça yapabilmek için barın arkasına özel bir platform yerleştirmişti. Mercer cam kapıyı itip içeri girdiğinde Tiny raporların üzerine eğilmişti bile. Bar ekşimiş bira ve izmarit kokuyordu. Lakin Paul ne kadar dezenfektan kullanırsa kullansın bu kokuyu bir türlü gideremiyordu. Uzun barın yanında birkaç masa vardı. Mekanın gerisi ise vinil bölmelerle tamamlanmıştı. Dökülmekte olan duvar kağıtları ucuz çerçeveli spor fotoğraflarıyla doluydu. Kasanın yanında Tiny'nin ipek jokey giysileri içinde hepsinde bindiği at yanında kendisine minnettar olan at sahipleriyle el sıkışırken çekilmiş resimleri vardı. Tiny ancak 50 yaşlarındaydı. Ancak ufak tefek vücudu ve buruşuk yüzü onun antik çağlardan kalma bir nevi cüce gibi görünmesine neden oluyordu. Öte yandan Harry White gerçekten antik dönemlerden kalmaydı. 80'ine merdiven dayamış olan Harry sanki her an ölecekmiş gibi gözüküyordu. Ama Mercer onu tanıdı tanıyalı yıllardır öyle görünürdü zaten. Yüzü öylesine bozulmuştu ki kendi içine çökmüş gibiydi adeta. Uzun boylu ve dik olmasına karşın bedeni sanki daha büyük bir şeyin pörsümesiyle oluşmuştu ve cildinin insanın üzerine uymayan bir takım elbise gibi görünmesine neden oluyordu. Kahverengi yaşlılık lekeleriyle kaplanmış elleri, çeltik sapından yapılan ince kağıt katmanlarının altında kalmış birer çubuk yığınını anımsatıyordu. Bir ayağı çukurdaymış gibi göründüğü halde çelimsiz değildi. Hala etkin olan libidosuyla övünürdü ve gözleri keskin zekasıyla iğneleyici espri anlayışının mavi pencereleriydi. Sesi bordadan yapılan top ateşi misali gürültülü, gıcırtılı bir hırlamaydı. Belki aralarındaki yaş farkından, belki de bunu hiçe saydıklarından Harry White Mercer'ın en iyi arkadaşıydı.
''Geç kaldın. Lanet olası bulmacam hangi cehennemde?''
''Kendi gazeteni neden kendin almıyorsun seni cimri herif?''
Mercer katlanmış bulmacayı tezgaha Harry'nin önüne attı.
''Onu dinleyin Bay Para Çuvalları. O her gün gazete alabiliyor.''
Aslında Harry Potomac Elektrik Şirketi'nden hatırı sayılır bir emekli maaşı alıyordu. Ayrıca kısa süre önce devletten 50 sene önce aldığı bir yara sonucunda kaybettiği sağ bacağına karşılık önemli miktarda bir tazminat almıştı. Mercer paradan haberi varken ve hesabın kapatılmasında önemli bir rol oynamış olmasına rağmen Harry bu konuyu asla tartışmama konusunda onu zorlamıştı. Harry bulmacayı kapıp katını özenle açtı ve kalemini hazırladı. ''Alaska nasıldı?''
Mercer Harry'e bakarken gülümsedi. Timsah derisinin altında gerçek bir dosttu Harry. ''İyi zaman geçirdim ama feci bir şey oldu.''
Hiçbir ayrıntısını atlamadan Jenny 4'ü bulma hikayelerini anlattı. Tiny de Harry de esrarengiz çelik plakanın kökeni hakkında herhangi bir tahminde bulunamadı ve ikisi de Jerry ile John'un ölümlerinin gemiyle bir şekilde bağlantılı olduğunu sanmıyordu. Harry bir düzine Chesterfield içip bir yandan da omurdanarak bulmacasını çözerken Mercer ve Tiny de raporları hastasını kurtarmaya çalışan bir cerrahın titizliği de inceleyerek o günkü yarışların 14 handikapını belirlediler.
Önemsiz olduğunu düşündükleri rakamları dikkate almadan geri kalanları esrarengiz yöntemlere göre çarpıp gizli raporda yorumlanması imkansız olan ufak detayların analizlerini yaptılar ve sonunda çoğunlukla yüreklerinin sesini dinlediler. Tiny atların soy ağaçları, eğitmenlerinin silsilesi ve Bayer'in hız rakamları konusunda çok daha yetkin olmasına rağmen Mercer'ın sezgilerine dayanarak kazanacakları seçmedeki doğal yeteneğine şapka çıkardı. Sabah boyunca Tiny sürekli müşterilerinden gelen telefonlarda bahisleri aldı, pistte çalışan bir arkadaşından tüyo geldikçe bahse girdi. Saat 11.30 olduğunda Mercer ve Tiny son yarıştaki handikapları bitirmek üzereydiler. Harry hala bulmacasıyla uğraşıyordu ve bitirmesine birkaç ipucu kalmıştı. Bezginlikle kahretsin diye bağırdı. Küçücük şeyde takıldım.
Tiny neyin var diye yardım teklifinde bulundu.
Beş harfli ortası R. Mendelssohn'un düğün.
Mercer başını raporundan kaldırmadan ağıdı dedi.
Tiny ona kısaca bakarak alaycı dedi. Mendelssohn'un düğün marşı bilirsin. İşte gelin geliyor. Da da da da.
Harry yanıtı yazarken ah doğru ben düğün marşını Mendel'in bestelediğini sanıyordum dedi.
Hayır. Keşiş Gregor Mendel modern genetiğin yaratıcılarından biriydi. 1800'lü yıllarda bezelyelerle deneyler yapmıştı.
Doğru, bu kadar zamandır genetiğin kurucusunun Mandelbrot olduğunu sanıyordum.
Tiny yanlış, Benoît Mandelbrot kesirsel geometriyi bulanlardan biriydi diye açıkladı.
Öyleyse periyodik cetveli icat edip geliştiren herif kimdi?
Tiny, o Dimitri Mendeleev diye yanıt verdi.
Mercer arkadaşlarına baktı. Tanrım, böyle şeyler yaptığınızda tüylerim ürperiyor. Sabah yerini öğleden sonraya bırakırken Tiny'nin cumartesi kalabalığı da içeri dolmaya başladı. Tamamı yarışlar için gelmişti oraya. İstisnasız hepsi yaşlıydı. 50'lerin sonlarında veya daha ileri yaşlarda koca göbekliydiler ve 30 yıllık kıyafetler giymişlerdi. Klişelerin gerçekler üzerine inşa edildiğinin canlı kanıtlarıydılar. Mercer 15 yaş farkla odadaki en genç adamdı ama kendisini evindeymiş gibi hissediyordu. Yaşları geçmiş durumları benzer bekarlar arasında özel bir arkadaşlık söz konusuydu. Yalnızca diğer kişinin sorunları etrafında dönüp dolaşmayan sohbetlere katılmak insanı canlandırıyordu. Belmont'taki yarış kartı o gün kısaydı. En son yarış öğleden sonra saat 4'ü biraz geçe koşulmuştu. Tiny kazananlara paralarını ödedikten sonra sabah içmiş olduğu ilk Bloody Mary'nin ardından en nihayet kendisine de bir içki koydu. Harry White biraz önce alkol karşıtı bir toplantıdan firar etmiş gibi sürekli viski içiyordu. Ama etkilenmişe benzer bir hali yoktu. Mercer maden suyuna geçmiş olduğu için ayıktı. Tiny bardakları barın altındaki üç küçük eviyeden geçirirken ''Bu gece ne yapıyorsun Mercer?'' diye sordu. Bardaklardaki içki kokuları kaybolmasına kaybolmuştu evet, lakin aslında temizlenmemişlerdi.
''Bu gece frak giyeceğim.''
''Resmi bir yemek mi?''
''Yemekten kaçacağım da sonrasında açık büfenin olduğu bir resepsiyon var.''
Harry kıskançlıkla ''Açık büfe mi?'' dedi.
''Seni sinirlendireceğinden emindim.'' Mercer güldü. ''Tiny sebep ne?'' diye sordu.
Petromax petrolün sahibi Max Johnson'ın sponsorluğunu yaptığı Johnston Group adı verilen yeni bir düşünce kuruluşunun işe başlama töreni. Grup bilim adamları, ekonomistler ve başkanın enerji yönetim politikasının uygulanabilir yöntemlerle hayata geçirilmesi üzerinde çalışan çevrecilerden oluşuyor.
Harry günün ikinci sigara paketini açarken
''Sen de o grubun bir parçası mı olacaksın?'' diye sordu.
''Hayır ama Max Johnson'ı birkaç yıldır tanıyorum. Davetiyeyi Alaska'dan döndüğümde posta kutumda buldum.''
Harry yine zengin ve ünlülerle ''Senli ben ne oluyorsun?'' diye takıldı. ''Johnson'ın değeri ne kadardır?''
''Tanrım!'' Mercer parmaklarıyla gür saçlarını taradı. ''Petromax'ın tamamına sahip. Ayrıca babasının Petromax'la aynı anda kurduğu Johnson Vakfı'nın denetimi de onda.'' Birkaç milyar dolar olduğunu söyleyebilirim. Belki de daha fazla. Bekar bir kızı olup olmadığını öğren.
Harry durup düşündü.
Tamam, o kadar para için dişsiz altına kaçıran bir büyük annesi var mıymış onu öğren. Ben müşkül pesent biri değilimdir.
Tiny senin iyiliğin için diye ekledi. Umarım vardır da bana içkilerin bir kısmını ödeyebilirsin.
Harry ona masum bir bakış attı. Mercer güldü. Gitmem lazım. Yemek saat 6'da. Resepsiyon da 8.30'da başlayacak. Açık büfe için ilk sırada olmak istiyorum.
Ağır adımlarla eve yürüdü. Gün tahmin ettiğinden daha az sıcak geçiyordu. Hem de doğu yönünü tehdit eden öfkeli bulutların kontrolündeydi sanki. Jerry ve John Small'la ilgili düşünceleri yerli yerine oturmuştu. Onlar için üzülmüştü elbette ama kendi aptallıkları yüzünden ölmüşlerdi. John'un annesi her neredeyse onun için daha çok üzülmüştü Mercer. Hiçbir ebeveyn evladının kendisinden önce ölmesine dayanamazdı.
Mercer'ın annesiyle babası Katanga'da çıkan ayaklanma sırasında Belçika Kongosu'nda hayatlarını kaybetmişlerdi. Yetim kalan ve Vermont'ta babasının ebeveynleri tarafından büyütülmüş olan Mercer, ergenlik çağının zorluklarını yaşamamıştı. Babasının izinden gidip maden mühendisi olma arzusu, onun ergenlik döneminde yaşanan isyanlarla ilgili düşüncelerine engel olmuştu. Bir baba oğlu yumruklaşmaya kadar götüren sebebin ne olabileceğini hayal bile edemiyordu. Ama bir şey onların kavga etmelerine yol açmıştı ve bu durum ölümcül sonuçlar doğurmuştu. McLaughlin'in de belirttiği gibi ikisi de içki içiyorlardı. Mercer tam anahtarı evinin kapısının kilidinde döndürürken başı bir ses duymuşçasına bir yana eğildi. Aslında John Small'u duyuyordu. Sanki babasının teknesinde delikanlının yanındaydı Mercer. Genç adam Mercer'ın kendisine ikram ettiği birayı başını sallayarak geri çevirmişti.
Hayır teşekkürler. Bu sene basket takımının kaptanlığını yapacağım ve burs alma şansım hayli yüksek.
Tanrım, John içki içmiyordu ki.
Mercer eve girip bir koşu çalışma odasına giderken parmakları Kimberlite parçasına bir mezuzahmışçasına dokundu.
Dipnot, mezuza, üzerine el yazısıyla Tora'nın Tesniye 6-4-9 ve 11-13-21. Bölümlerinin yazıldığı ve kapı pervazına çakılan tahta, metal, cam, plastik ve benzeri bir kılıf içine yerleştirilen parşömen, Yahudilerin Tanrı'ya olan inançlarını simgeler.
Kendisini koltuğuna atıp hemen danışmanın telefon numarasını tuşladı, birkaç dakika geçmeden Homer'daki şerifin ofisine bağlanmıştı.
Dan McLaughlin konuşuyor.
Adamın sesi sabaha oranla daha iyi geliyordu. Ancak yorgunluğu sesinden hala anlaşılıyordu.
Şef McLaughlin, ben Philip Mercer, bu sabah Jerry ve John Small'la ilgili görüşmüştük.
Tabii Dr. Mercer.
McLaughlin'in sesi Mercer'ın araması nedeniyle hayretler içinde kalmış gibi çıkmıştı.
İkisinin de sarhoş olduklarını söylemiştiniz değil mi?
İlk otopsi sonuçlarında ikisinin de kanlarında 0.2'nin üzerinde alkol olduğu saptandı. İkisi de sarhoşmuş.
Mercer zafer kazanmış gibi John Small içki içmiyordu dedi.
McLaughlin önemli bir açıklama duyacağını zannettiği için düş kırıklığı sesine özellikle acı biçimde yansımıştı.
John'un küçük olması onun içki içmeyeceği anlamına gelmez Dr. Mercer. Burası Alaska. Bizler burada biraz farklı davranırız. Hafta sonlarında çocuklarıma bira alıyorum ben.
Ben ondan söz etmiyorum. John basketbol takımından bahsetmiş ve burs alma şansını mahvetmek istemediğini söylemişti.
Yanmış bir gemide iki ceset bulmuştuk ve çocuk ona rağmen bira içmeyi reddetmişti. O görüntü 10 yıldır ayık yaşayan atsız bir alkoliye bile içki içirirdi.
McLaughlin bir süre sessizliğe gömüldü. Kapatmadığının tek işareti hattaki parazitti. Tekrar konuştuğunda öylesine yumuşak bir sesle konuşuyordu ki Mercer'ın verdiği bilginin altında yatan imayı anladığı belli oluyordu.
Oğlumun en yakın arkadaşı da o takımda ve sezon bitene kadar içki içmemeye yemin etmişler. Bu onların dikkatlerini vermelerini sağlamanın ve onları ateşlemenin bir yoluydu.
Bu ne anlama geliyor Tanrı aşkına?
Ya John yeminini bozdu ya da bu işte bir gariplik var.
Ben olayın Johnny 4 ile bağlantılı olduğuna bahse girerim. Los Angeles'tan Howard Small'a ulaşabildiniz mi?
Hayır, henüz ulaşamadık. Ama birkaç mesaj bıraktım. Bu gece beni arayacağından eminim. En geç yarın.
İzin verirseniz Johnny 4'ün enkazına ne olduğunu sorabilir miyim? McLaughlin yanıt vermeden önce biraz tereddüt etti. Vermek üzere olduğu yanıt hoşuna gitmiyordu.
Jerry'nin bulduğu günün ertesinde sahil güvenlik tarafından batırıldı. Kanunen gemi üzerinde kurtarma hakkı talep edebilirdi. Sahibi yangında öldüğü için gemiyi tekrar satın alabilecek kimse yoktu. Geriye korumaya değecek bir şey de kalmadığı için Jerry görevlilere gemiyi yedeklerine alıp batırmalarını söylemiş.
McLaughlin yine biraz durakladı ve ardından zayıf bir sesle
''Eski gemiler balıkçılar için harika yapay resifler oluşturur.'' diye ekledi.
Mercer umutla geminin içini kontrol eden olmuş mu diye sordu.
''Hayır, korkarım olmamış. Bulunduğu gibi battı. Serbest borda yüzüne kadar su içinde.''
Lanet olsun. Mercer çıkmaz sokağa girdiğinin farkındaydı.
Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim şef.''
''Aradığınız için teşekkür ederim Doktor Mercer. Ve eğer bir teselli olacaksa, insanlar her gün aptal nedenler yüzünden ölüyorlar. Bazen bazı olayları abartmanın anlamı olmuyor.''
Mercer telefonu kapatırken McLaughlin'in olayın peşini bırakmayacağından emin olmuştu. Kendisi de bırakmayacaktı. Evindeki bara döndüğünde demlikteki kahve yanmış ve içinde kalan yarım fincanlık kahve endüstriyel bir çözücü kıvamına gelmiş katranımsı bir şeye dönüşmüştü. Akşam yemeği mikrodalgada çözülürken Mercer kahveyi dikkatle yudumladı. Johnny 4 ile Jerry ve John Small arasında bir bağlantı olmalıydı. Onlar ölmemişlerdi, cinayete kurban gitmişlerdi. Bundan emindi. Tek ihtiyacı olan bir sanık, bir neden ve bazı kanıtlardı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 63.